Ayrım 15.
Pasifik'teki savaşın bittiği gün Entrebu, Deborah'ın bir bardağı kırmasına ve çıplak ayakla kırık parçaların üstüne basmasına neden olmuştu. Deborah hiç acı duymamıştı ve doktor ürke ürke cam kırıklarını çıkarmaya çalışırken onun askerce dayanıklılığı karşısında korku ve saygı duymuş, biraz da şaşırmıştı. Deborah yürü diliyle, "Sonunda hiç değilse şu lanet olası doktorların gözünde cesur biri oldum," demişti Lekdemon'a. "Sen tutsak ve kurbansın," demişti Lekdemon'da. "Kaçmanı istemedik. Bu varlığı çevrendeki herkesten gizledin," dedi Furi. "Yuri'den de gizledin mi?" "Yuri'de hiç yeri yoktu bu varlığın. Yeryüzü boyutuna ait bir şeydi o. Ve böylece sansür bunu gizli tutma görevini üstlendi. Öyle değil mi? Şu sansürün krallığındaki konumunu bir türlü anlayamıyorum. Sansürün görevi beni korumak. Başlangıçta Yuri gizlerinin yeryüzünün konuşmaları sırasında açığa çıkarılmasını önlemesi için ara dünyanın sınırına yerleştirilmişti. Yuri seslerini ve ayinlerini yeryüzünün insanlarına sızmasını önlemek için bütün hareketlerimi sansür ediyordu. Nedense bir tiran oldu çıktı. Yuri'den olmadığım zamanlarda bile yaptığım ya da söylediğim her şeyi buyruklarıyla yönetmeye başladı. Ama bu sansür ve Yuri'nin kendisi, gene de yalnızca gerçekliği anlayıp açıklamaya, yaşayabildiği yerde bir çeşit gerçeklik oluşturmaya yönelik bir girişimdi. "Pekala," diye devam etti doktor. "Bu konuda öğrenebilecek ve incelenebilecek pek çok şey olduğundan eminim. Artık bir kurban değilsin. Benimle birlikte güzel, güçlü bir yaşama kavuşmak için savaşan birisin." Hastası gittiğinde Doktor Fred masa saatine baktı. Saat her zamanki süreyi aşmadıklarını gösterdiği halde uzun, yorucu bir seans olmuştu bu. Dinlemek, katılmak için öyle büyük çaba harcamıştı ki, başka hastaların çığlıklarıyla, acılarıyla ve psikiyatri öğrencilerinin araştırmalarıyla, zorlu sorunlarıyla dolu bir öğleden sonrayı göğüsleyip göğüsleyemeyeceğini düşündü. Bugün günlerden neydi acaba? Masanın üzerindeki randevu defterine baktı. Ah evet, seminer vardı. Ama sanki bir mucize gibi, daha bir saati vardı. Schumann'ın plakları 3 haftadır plak dolabının üzerinde, açılmamış bir halde duruyordu. Belleğinde Beethoven'ın çağrısını duydu. Zaman neden hep bu denli az oluyordu acaba? Gerindi ve küçük küçük ezgiler mırıldanıp kendi kendisiyle dalga geçerek oturma odasına girdi. Schumann mı, Beethoven mı? Doktor bugün nasıl hissediyor kendini acaba? Paketi indirip açtığı sırada hastalardan birini düşünmeye başladı. Bu hastanın doktoru çözülmesi olanaksızmış gibi görünen bir sorun konusunda gelip ona danışmıştı. Ama yo, bu kadar hasta yeterli artık. Pikabı açıp ilk plağı yerleştirdi. Schumann'ın tatlı yumuşak müziği odaya yayıldı. Doktor Fred müziği dinlerken zihni Almanca'ya ve gençliğinin şiirlerine kaydı. Yumuşacık koltuğuna oturup arkasına yaslandı, gözlerini kapayıp dinlenmeye çalıştı. Ve sonra o gün 12. kez telefon çaldı. Deborah koğuşa dönerken ürkünç bulut çökmeye, koronun, sansürün ve Yuri'nin uğultuları duyulmaya başlamıştı. Koğuşa vardığında yaklaşmakta olan şeyin verdiği ürküyle suskunluğundan sıyrılmaya çalıştı. Çıkmak üzere olan başhemşireyi görünce arkasından gitti. Ama konuşamadı. Kapı kapanmıştı. Gündüz vardiyası bitmiş, akşam vardiyası başlamıştı. Tehdit eden şey gitgide yaklaşıyor, onu içine almak için çevresinde dolanıp duruyordu. Kabaran dalganın çarpmasından hemen önce Deborah akşam için kaşık sayımını denetlemekte olan koğuş hemşiresine gitti. "Miss Olson?" "Evet." "Geliyor. Lütfen, dayanamayacağım kadar şiddetli olacak. Geldiği zaman bir tulumda olmam gerek." Hemşire ona baktı. Meraklı ve delici bir bakıştı bu. Sonra "Tamam Miss Balu, şimdi gidip yatın," dedi. Dalga korkunç ve alaycı bir kahkaha fırtınasıyla birlikte önceden kestirdiği kadar şiddetli bir biçimde gelip çarptı. Ancak duygularının körelmesi henüz tamamlanmamıştı. Sansür, dişlerinin arasında çatırdayıp duran bir kömür parçasıymış gibi gelen sesiyle iç kulağında bağırıyordu. "Tutsak ve kurban, bunu neden yaptığımızı bilmiyor musun? 3. ayna, 3. aldatmaca daha verilmedi. Bu hastaneye geldin, plana dahil değildi bu. O doktora güvenmene izin verdik. Gitgide daha çok gizini açtın ona. Bu sonuncusu. Ona yeterince giz verdin. Şimdi neler yapacağını göreceksin. Onun ve de dünyanın." Ve bir kömürümsü kahkaha. Deborah'ın dişlerini parçalayıp ağzının içini diş kırıklarıyla doldurdu. Deborah tuluma doğru yürüyüp soğuk çarşafın üzerine uzanırken yüzü kaskatıydı. Ama büyük ceza başladığında çoktan kalın iplerin altına girmiş, yerinden bile oynamayan yatakta debelenmeye başlamıştı. Kriz bitip açıldığında epeyce bir süre geçmişti. Çevresine gören gözlerle baktı. Yeni kazandığı görme yetisi bir bağıştı sanki. Öteki yatakta gene beyaz bir tümsek vardı. Ama bu tümseyi kimin oluşturduğunu bilmiyordu. Helen, sessizlik. Çok uzun bir süre geçmişti. Ayaklarındaki kan dolaşımı neredeyse durmuş, saatlerce soğuk çarşaflara temas etmiş olan topukları yanmaya başlamıştı. Sırtını bastırıp bütün gücüyle gövdesini yukarı çekerek sımsıkı bağlanmış ayak bileklerini bu baskıdan kurtarmaya çalıştı. Vazgeçmek zorunda kalınca sakin sakin yatıp zihninin derinliklerini görmesini sağlayan aydınlığı korumaya çalıştı. 4 saatten fazla olmuştu. Birazdan hasta bakıcılar gelip ona artık acı veren savaş giysilerinden çıkarırlardı. Ama gelmediler. Ağrılar şiddetleniyordu. Ayak bileklerinin ve dizlerinin çarşaflar ve aşağıya bastıran bağlar yüzünden şişmiş olduğunu duyumsayabiliyordu. Ama bunların verdiği şiddetli sancı bile kanı çekilmiş ayaklarının şiddetli ve yakıcı ağrısını unutturamıyordu. İçlerindeki kemikleri rahatlatmak amacıyla bacaklarını çekmeye çalıştıysa da yalnızca baldırlarına şiddetli kramplar vermeyi başardı. Düğüm haline gelmiş kaslarını gevşetemeyeceğini aklı kesince dişlerini sıkarak beklemeyi sürdürdü. Ama hala gelmiyorlardı. Deborah inlemeye başladı. ''Miss Balu, Deborah, ne var?'' Ses öteki yataktan gelmişti. Ama Deborah sesi tanıyamamıştı. ''Kim o?'' diye sordu Deborah. Bunun bir başka aldatmaca olacağı korkusuyla ''Sylvia, Deborah ne var?'' Deborah başını çevirdi. Ağrıların arasına merak karışmıştı. ''Beni gördüğünü ya da adımı bildiğini bilmiyordum.'' dedi. Herkes gibi o da Sylvia'yı koğuşun yararsız bir mobilya parçası olarak görmüştü hep. Ona karşı duyumsamaz davrandığı için utanç duyuyordu şimdi. ''Hastayım ama ölü değilim.'' dedi Sylvia. ''İyi misin?'' ''Tanrım, acıtıyor. Kaç saattir tulumdayız?'' ''5, belki de 6. Birlikte bağlandık. Bağırmaya çalış, biri gelir belki.'' ''Bağıramıyorum, hiç bağıramam ben.'' dedi Deborah. Zaman ilerliyordu ve ağrıları şiddeti Deborah'ın sesini açmıştı. Bir süre olanca gücüyle bağırdı. Bir yandan da Yuri'nin bunu bir korkaklık çığlığı olarak algılayıp onu sonsuza dek cezalandırmamasını umut ediyordu. Hala kimse gelmiyordu. Sonunda Deborah sustu. Sylvia boğuk bir sesle hafifçe güldü. ''Delilerin bağırmasının deli bağırması olduğunu unuttum. Sen nasıl dayanabiliyorsun buna?'' dedi Deborah. ''Seninkinden daha iyi bir kan dolaşımım var belki de.'' ''Hiç acı duymam genellikle ama ayaklar biraz fazla sıkı bağlanırsa ve kan dolaşımında bir aksaklık varsa, ah mutfağın gece lambası söndü, saat 3 oldu demek ki.'' Deborah zamanı hastane rutinine ya da gündüz ve gece vardiyalarına ve personelin kişilik özelliklerine göre ölçmemişti hiç. Aylar öncesine rastlayan tek bir canlılık belirtisi dışında hep canlıdan çok ölüye benzemiş birinin zamanı bu biçimde algılayışına çok şaşırmıştı. Ne kadar zaman geçmiş öyleyse? 7 saat. Ve hala gelmiyorlardı. Deborah'ın yüzü silemediği gözyaşlarıyla dolmuştu. Acıyla yalazlanan karanlıkta, yanarak düşerken haykırıyordu. Entrable. Aldatmaca, aldatmaca zamanı geldi. Ve hala gelmiyorlardı. Deborah, kırılgan güveninin onu yine buz gibi rüzgara ve bıçağa karşı iyice duyarlı hale getirdiğini ayrımsadı. Ak alevli bıçağın bacaklarının içine doğru girmesiyle acı acı inledi. ''Tanrım, işkencelerini çok kurnazca yapıyorlar.'' ''İplerle bağlanmalarını mı kastediyorsun?'' diye sordu Sylvia. ''Umudu kastediyorum.'' Deborah konuştuğu sırada son aldatmacanın aynası, beklenen yakın ölüm ona doğru ilerliyordu. ''Seni görüyorum Aymor.'' dedi Deb. İlk kez bir yabancının yanında Yuri diliyle konuşmuştu. Sonunda geldiklerinde Deborah çok sakin bir haldeydi ve gelenler buna sevinmişti. Artık tamamen sakinleştiniz. Deborah yürüyemiyordu ama son gece vardiyasındakiler fazla meşgul değildi. Şişlikler inip bacaklarına renk gelinceye ve ayakları gövdesini taşıyacak kadar güçleninceye değin bir süre oturmasına izin verdiler. Deborah Sylvia'yı yayın ışığın altında sımsıkı bağlı bir halde bırakıp gitmeden önce onu sessizlikten kurtarmakla yaptığı iyiliğin karşılığını verme isteğiyle arkasına döndü. Ötekilerin gözlerinde beliren telaşlı bakışı izleyerek Sylvia'nın yatağına doğru yürüdü. Sylvia, ne var ki Sylvia gene bir mobilya parçasına dönüşmüştü. Yalnızca biçimi tanıdık gelen Yalnızca bileğinde nabzının attığı yer tutulunca canlı olduğu anlaşılan bir yontu, bir mankendi artık. Kaçınılmaz son, o küçük, belki kadar dayanılması güç bir şey değildi. Deborah sonuncu aldatmacayı o denli uzun bir süredir bekliyordu ki, gelişiyle rahatlamıştı neredeyse. Doktorun bürosuna gitmeden önce, Koro, Tanrılar ve Yuri'den başka kim varsa Yuri'nin ufkuna doluşmuşlardı. Bu kez gürültüye pabuç bırakmayacağım demişti onlara. Bu kez değil, cesur ve yardımsever olmayacağım. Oyunlara paydos, oyun arkadaşlığına paydos. Bu oyuna katılıp sanki ne olduğunu bilmediğim bir şeymiş gibi bu ölüme gitmeyeceğim. Furu'nun bildik gülümsemesiyle onu selamlayışını görünce Deborah'ın içine küçük bir kuşku esintisi girip çıktı. Belki de bilmiyor diye düşündü Deborah. Ama bu düşünce saçmaydı, aptalcaydı ve bir düştü. Son değişim ölümdü ya da ölümden de beter bir şeydi. Yıllarca önce söylenmişti bu ve dün gece. İngilizce diliyle istediği ilk yardım kolayca gelmişti. Kolayca ve salt aşağılama biçiminde. Soğuk yatağa girip farklılığını güvenle teslim etmişti onlara. Bu oyunda iyi bir sayı elde etmişlerdi. Yaptıkları şaka yüzünden ayak bilekleri ve ayakları hala ağrıyordu. Ağrıların kıvılcımlarının karşısında karanlık bir gölge duruyordu. Hep bilinen yakın ölüm. Şu anda karşısında oturan bu ateş kaynağı kadın yapamazsa, başka hangi güç bu sonu bu denli kesin, bu denli yetkin bir biçimde gerçekleştirebilirdi? Evet dedi Deborah. Evet diye yanıtladı Fury. Ani bir öfke patlak verdi. Bu oyunun belli bir biçimde oynanması gerektiğini ve kurbanın dışına çıkmaması gereken bir oyun olduğunu biliyorum. Ama ben oyunu ve oyunun sonunu biliyorum. Neden beni hem aptallaştırıp hem de öldürüyorsunuz? Tamam, aptalım ben. Aldatmaca ve son değişim işte burada. Topu atıp işinizi bitirin. Nereden nereye dedi Fury, hafifçe başını sallayıp serin kanlı görünmeye çalışarak. Bana Japon askerini başkalarından ayrı özel biri oluşunu anlatıyorsun. Ben de bana böylesine değerli gizler anlatmakla sana duyduğum güveni bir an bile tehlikeye atmadığın konusunda sana güvence veriyorum. Sonra ertesi gün gelip ortak çalışmamızı büyük aldatmaca ile değişimin bir parçası haline getiriyorsun. Ne zaman hazır olduğumu biliyorlardı dedi Deborah. Yardım istemeyi becerdiğim an güven duyduğumu anlamışlardı ve saksıyı taşla kırmaya hazırdılar. Nedense kafanda geçmişindeki o hastane ile bu hastane özdeşleşti. Ben güvenini sarsıp ardından da ihanet etmeyeceğim sana. Hiç merhametiniz yok mu diye bağırdı Deborah. Oturma odasında kan görmekten herkes korkar. Acı çeken birini görmeye dayanamıyorum derler. Onun için git dışarıda öl. Olay çoktan başladı. Siz hala güvenden ve her şeyin yolunda olduğundan söz ediyorsunuz. Şu anda şu kötü duruma bakınca yolunda yolunda diyemem pek. Dünden bugüne neler oldu? Son değişim başladı diyorsan anlat bana. Nasıl başladığını ikimize de anlat. Doktor Deborah'ın yavaş yavaş gerçeği anlatmaya karar vermesini bekledi. Deborah ağır ağır parça parça tulum isteyişini anlattı ona. Gülünç bir yanı da vardı aslında dedi buruk bir sesle. Normal insanların bir çıngıraklı yılan görünce yaptıkları bir şey gibiydi. İmdat diye bağırırlar. Canlarını kurtarmak için kaçarlar. Kapıları kilitlerler. Sürünerek yatağın altına girerler ve sonra yılan yakalandığında bayılıverirler. Saldırıya karşı bütün hazırlığımı yapmıştım. Ama onların zemini üzerinde durduğumu ve yapmaları gereken tek şeyin bu zemini eritmek olduğunu unutmuşum. Deborah görevlilere uzun uzun seslenişini, ağrıları, Yuri'den gelen kahkahayı anlattı ve Fury'nin sorularına neşeli denebilecek bir tavırla yanıt verdiği için kendince haklı bir kıvanç duydu. Bu kadar uzun bir süre geçtiğinden emin misin? Kesinlikle. Şimdi gerçekten yardım istedin. Siz hiç akıl hastası olmadınız değil mi? Gülümseme falan olmadı ve Fury şimdiye değin onda hiç görmediği bir ciddiyetle hayır olmadım. Bunun için üzgünüm de çünkü ben akıl hastalığının nasıl bir şey olduğunu ancak tahmin edebilirim. Ama sana yardım etmeme engel olmayacak bu durum. Yalnızca bana her şeyi bütün ayrıntılarıyla anlatma ve ara sıra algılamam yavaş olursa bana biraz sabır gösterme sorumluluğunu veriyor bu sana. Fury konuşmasını sürdürdü. Sonra gene o sorgulayıcı ifadesini takındı. Ama gene de böyle bir sorunun olduğuna biraz fazla seviniyorsun bence. Çok kolay pes ediyorsun. Onun için bir daha söyleyeyim, sana ihanet etmeyeceğim. Deborah sonunda yakıtı ele geçirmişti. Kanıtlayın bunu diye bağırdı. öğretmenlerin, doktorların, danışmanların ve aile bireylerinin nasıl bir şölenle yıllar boyu yalan dolan ve üzünç saçtıklarını hatırlamıştı. Zorlu ama geçerli bir kanıt, dedi Fury. Zaman. 17. Bölüm. Safari ekibi Miss Carroll'ın geldiği gün yaşanan aynı sıkıntılı, aynı yenilgi ve saygısızlık çağrışımlarıyla dolu hava içinde yeni yakaladığı dişi kaplanı tutsaklık ortamına getiriyordu ve daha önce de olduğu gibi koğuşun her yanını bir gerginlik kaplamıştı. Böyle gelişler her zaman bu hastanın üzüncünü dışa vurup zorbalığını sarsar, her değişimi bir ölüm simgesi gibi görenler üzerinde değişken bir rüzgar estirirdi. Yeni hastaların gelişinden açıkça söz edilmezdi pek. D koğuşuna pek çok hasta gelip gidiyordu ama kavgacı olanlar koğuşta her zaman özel bir ürkü yaratıyordu. Artık koğuşun kıdemlisi konumuna ulaşmış olmaktan gurur duyan D. Miller, Holden aşağıya doğru götürülen dişi kaplanın yüzüne bakıncaya değin belli belirsiz bir zevk duygusuyla karışık bir hoşgörüyle olayı seyretti. Sonra hasta bakıcı sürüsü arasındaki bu yüzü tanıyınca arkasına döndü ve yatağına gidip yattı. Daha sonra Deborah, D. Miller'ın yanına gidip gelinin kim olduğunu sordu. Kimi hastaların kulaktan kulağa aktarılan dedikodularla kimin geleceğini, ad, yaş, meslek, din, evli ya da bekar oluşu, daha önceki hastaneler, şok tedavileri, çeşit ve sayıları, başka tedaviler ve görüşler bağlamıyla birlikte önceden öğrendiklerini biliyordu. Lee, niye bana soruyorsun diye yanıt verip yorganını başına çekti. Deborah da gururunu bir yana bırakıp bir hasta bakıcıya sormak zorunda kaldı. Yeniden giren eski bir hasta, dedi hasta bakıcı kayıtsızca. Sık gelen biri değil, adı Doris Rivera. Deborah içinde bir bulantı duyup geri geri giderek duvara yaslandı ve hasta bakıcı yanından geçip gitti. İçinde korku ve öfke, korku ve kin dolu bir sevinç, korku ve kıskançlık duyguları uyanıyordu. Duyduğu bulantıdan öğürmeye başladı. Demek ünlü Doris Rivera dünya çarkının dişleri arasında ezilmişti. Bir şeyleri kanıtlıyordu bu. Birdenbire kopardığı bir kahkahayla kıskançlık açığa çıkıverdi. Kutup yıldızı Rivera fazla dayanamamış. Kim olduğunu sanıyordu ki? Napolyon, diye bağırdı Lena ve kullanmakta olduğu ağır kül tabağını kaptığı gibi Deborah'a fırlattı. Tabak Deborah'ı sıyırıp duvara çarptı. Hasta bakıcı sakin ol Lena, dedi ama sesinde bir buyurganlık yoktu hiç. Daha sonra Deborah aynı hasta bakıcının hemşire odasında Allah belasını versin şu balo orospusunun, annesi ve babası kurtarmaya hiç değmeyen şu orospu için kucakla para döküyorlar, dediğini duydu. Bir başkası ona karşı çıktı ama yalnızca formalite gereği yapmıştı bunu. Deborah yavaşça arkasına döndü. Tecrit bölümünün kapılarının önden geçip Doris'in götürüldüğü kilitli hücrenin önüne gitti. İşte vardığın yer orası küstah, dedi kapının gerisindeki kişiye. Kendini kim sanmıştı da onlara meydan okumaya kalkmıştı ve hangi cesaretle dünyanın öğütücü dişleri karşısında yenilmişti. Ama ansızın kendine de yönelik olan bir acıma duygusu ve bu duygunun etkisiyle gene kendi kendine de yönelik olan bir dehşet akın etti yüreğine. Demek geri geliyorlardı. Nigan onların zehirli olduğunu ve yenilip yıkıldıklarını kabul etmemekte direnenler geri geliyorlardı. Ardından ödüllü bir boks maçını kaybeden biri gibi titreyerek ağır ağır koğuşun döşemesinden kalkıyorlar, bir süre sonra da sendeleyerek tekrar tekrar dünyaya dönüyorlardı. Sonunda ölene değin bunu kaç kez yapmaları gerekiyordu acaba? Ya sen kuş kız, dedi Lactemon hafifçe gülümseyerek. Karanlık, ağrılar, şiddetli korkular, bilinç yitimleri ve gene de yüreğin atıyor ve nabzın hala seni nüfus sayımına dahil ediyor. Neden, diye bağırdı Deborah yuri diliyle. Çünkü bakıcıların sadist kişiler. Gün boyunca herkes Doris'i görmeye uğraştı. Doktorlarla hemşireler Doris'in kapısındaki kilitte çevirdikleri anahtarın sesiyle yetkelerini duyuruyorlardı. Tulumlar, yatıştırıcı ilaçlar, konsültasyonlar ve öğütler koğuşu heyecan ve öfke içinde bırakmıştı. Bir sürü küçük kız kardeş, egemenliklerine tecavüz etmek için eve dönen bir kardeşlerine gösterilen bu ilgi karşısında kıskançlıktan deliye dönmüştü. Dobby'nin Mary'si, resmi geçit üyeleri ortaya çıkarken kapının dışında durmuş, hiç konuşmadan inliyor, Lee Miller da öfkeyle, ''Demek işi berbat ettin doktor, haydi artık misketlerini topla da evine git, Doris yenildi, doktorlar ne zaman yenildiklerini bilmezler hiç.'' diye söyleniyordu. Doris birkaç gün sonra solgun ve bitik halde ortaya çıktığında bir hol dolusu gizli düşman kazanmış durumundaydı. Deborah Carla ile birlikte yarattıkları söylenin ışığında onu incelemeye başladı. Doris çok zayıftı ve saçlarına da kır düşmüştü. Ama yatıştırıcı ilaçlar yüzünden cansızlaşmış, sersemlemiş halde olmasına karşın her yanından büyük bir yaşam gücünün fışkırdığı sezilebiliyordu. Bunca zaman dünyayı hangi yaklaşımla karşılamış olursa olsun, besbelli dizlerinin üzerinde yapmamıştı bunu. Doris Deborah'ın koğuştaki herkes gibi acımasız gözlerle ona baktığını gördü. ''Ne bakıyorsun öyle aptal aptal?'' dedi Doris sert, açık sözlü bir tavırla. ''Sen de bir fotomodele benzemiyorsun hani. Daha önce de burada bulunmuşsun.'' diye beklenmedik bir yoruma yanıt olarak beklenmedik sözler kaçırdı ağzından Deborah. ''Ne olmuş bulunmuşsa? Nasıl oldu da geri döndün?'' ''Seni ilgilendirmez bu Allah'ın belası ama ilgilendiriyor.'' diye bağırdı Deborah. Daha bir açıklama yapamadan bir grup hasta bakıcı kordon halinde telaşla Doris'in üzerine atılıp onu uzaklaştırdılar. Deborah öfkeden kulakları zonklar bir halde ve hala sorulmayı bekleyen sorusuyla öylece kala kalmıştı. Yuri uğuldamaya başladı ve Koro o gevrek kahkahasını atmaya hazırlandı. ''Ben de yapacağım.'' dedi Deborah öbür boyutundaki örgüte. Doris'in kapatıldığı odanın kilitli kapısına gidip yumruklamaya başladı. ''Hey, çok mu zordu? Bu yüzden mi?'' ''Hayır, zor olan bendim ve çok şey oldu.'' diye bağırarak yanıt verdi kapı. ''Ne gibi şeyler? Seni hiç ilgilendirmeyen şeyler. Ama iyileşmekten, dışarı çıkmaktan söz ediyorlar. Herkes böyle söylüyor ve...'' Sesini duymuşlardı. Hasta bakıcılar olayı daha başlangıcında bastırmak için koştular. ''O kapıdan çekil Deborah, orada hiç işin yok senin.'' dedi beyaz lekeler. ''Doris'le konuşuyordum.'' diye diretti Deborah. Sorularına yanıt alamayacağını bilmiyordu. Ama o kapıya hiç yanıt vermese bile dışarıdaki derinliksiz, renksiz dünyada yaşamak için. Sansürü normallik görünümünü ve bütün öteki yalanlarla korkuları geri götürmek zorunda kalıp kalmayacağını sorma gereğini duyuyordu. ''Tamam Balol, haydi gel.'' sesleri onu uyandırıyordu. Onlarla gitmezse ya tulum ya tecrit ya da her ikisi birden. ''Hey!'' dedi kapı. ''Dinleyin, bırakın dursun. O çatlak kaltığın sorularını yanıtlayabilirim belki. Sorana kadar ne soracağını öğrenemem ki.'' ''Rivera, bu senin üstüne vazife değil.'' dedi Deborah'ın yanındaki hasta bakıcılardan biri doğrucu bir tavırla. ''Tamam.'' dedi Deborah. ''Tamam.'' O öğleden sonra Dobun'un Mary'si ayağı kayıp düştü. Düşerken fırlayan ayakkabısını Deborah yakaladı.